İyi pazarlar. Şehir kilisemize hoş geldiniz. Şimdi size Rabbin sözünü okuyacağım. Havariler, Lidya ve köle kız. Kutsal ruhun Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus'lu arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş, ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığının sonucuna varmıştık. Troas'tan denize açılıp doğru Semadirek adasına, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipi'yi geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın dedi ve bizi razı etti. Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Pavlus'u ve bizleri izleyerek bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar diye bağırıp durdu. Ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Pavlus arkasına dönerek ruha İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Pavlus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önüne sürüklediler. Havariler 16. Bu Tanrı'nın sözüdür.
Ağzına sağlık Sumru. Çok teşekkürler. Her şey hazırlıkken.
Ses için çalışıyor.
Hoş geldiniz.
Ya, pardon. Ya, mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz. Bazı şeylere kıyas ediyor.
Yine hoş geldiniz. Ben bugün yine vaaz vereceğim. Bunun için bayağı mutluyum. Ve bunu vaaz vermeden önce dua etmek istiyorum. Gökledeki babamız, sana sığınıyoruz. Sana geliyoruz. Lütfen bize huzur ver. Kendini daha çok bizi tanıt. Son şarkıda şunu söyledik. Seninle olmak için buraya geldik. Lütfen yüreklerimizde çalış. Ve bunu İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.
Amin.
Biz haftada bir defa evimizde arkadaşlarımızla yemek yiyoruz. Arkadaşlarımızı yemeğe davet ediyoruz, onları çağırıyoruz. Hep beraber yemek yiyoruz, kutsal kitaba bakıyoruz, dua ediyoruz. Ve biz buna çay ve sohbet grubu diyoruz. Ve iki hafta önce yine aynı şey yaptık, yemek yedik. Ve yemek yerken her zaman bazı şeyleri paylaşıyoruz. Hafta nasıl geçti, nasılsın, ne iyiydi, ne kötüydü, ne zordu. Yükün neydi? Ve iki hafta önce bir arkadaşımız geldi. Ve o arkadaşımızdan geçen hafta vedalaştık. Ve biz biraz zorduk. Yani biraz kendinden bahset. hayatında ne oldu? Biraz yani vedalaşmak için o kendi hayatından biraz bahsetti. Ve dedi ki, yani eskiden tam farklı bir hayatım vardı. Eskiden bodyguard olarak çalışıyordum. Barlar, sokaklarda bodyguard olarak çalışıyordum. Yani bazen işler kafaya dönüşüyor. Yumrukla havada uçuşulmuş ve çok çabuk sinirlenmiş ve öfkelenmiş birisiydi. Ve biraz bizimle paylaştı ama dedi ki, ama 12 yıl kimseyle kavga etmemiş dedi. 12 yıl kimseyle kavga etmemiş. Eskiden çok çabuk sinirlenmiş, çok çabuk öfkelenmiş. Ancak içten içe değişti. İçinde bir değişim vardı. O dedi ki, İsa Mesih sayesinde değişti. İsa Mesih sayesinde değişti. Bu nasıl oldu? Ve biraz bunun üzerine konuştuk. Ve tam bunun üzerine bugün konuşacağız. Hayatında bir değişim yaşadın mı? Yani siz yani değişmek ister misiniz? Şu anda bir vaatlerimiz var. Biz havalilerin işlerini bakıyoruz. Orada kitap bu ilk kilisenin tarihini anlatıyor. İsa Mesih bu dünyada yaşıyor, hizmet ediyor, çamurda ölüyor, gömülüyor, üçüncü günde diriliyor. Bundan sonra göğe alınıyor ve öğrencilerine kutsal ruh gönderiyor. Ve onunla yeni kiliseyi, ilk kiliseleri oluşturuyorlar. İlk olarak bu iş Kudüs'te gerçekleştiriyor. Bundan sonra Samariye'de, Antakya'da hem de Troas'a, yani okuduğumuz metinde görüyorsunuz, bayağı yayılıyor. Yeni kiliseler oluşturuyor. Ve insanların İsa Mesih'in müjdesi sayesinde nasıl değiştiğini görüyoruz. Peki nasıl değişiyorlar? Havariyenin işleri 16 bölümünde insanların müjde sayesi nasıl değiştiğini dair 3 örnek görüyoruz. Bugün tamamen 16. bölümü okumadık ama 6. bölümde 3 kişi değişiyor. Orada bir Lidya var, bir kız, bir kadın, da köle kız var ve hapishane bekçisi. Bir hapishane bekçisinden gelecek hafta duyacağız. Bugün Lidya ve köle kızı, onların hayatlarına bakacağız. İkiniz değişiyor. Farklı şekillerde değişiyor. Her ikisi de farklı şekilde değişiyor. Ancak Tanrı hepsini aynı Mesih'e yönlendirir. Bugün Lidya ve köle kızı bakacağız. Karakterlere bakacağız. Kim bunlar? Müjde onlara nasıl ulaşıyor ve sonuçları nelerdir? Kim bunlar? Müjde onlara nasıl ulaşıyor ve sonuçları neler? Hayatları nasıl değişiyor? Başlayalım. Kim bunlar? Ve müjde onlara nasıl ulaşıyor? Lidya ile başlayalım. Onlar hakkında ne öğreniyoruz? 14. ayet yine okuyacağım. Bizi dinleyenler arasında Tiatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Moğ kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Lidya kumaş ticareti yapan bir iş kadınıydı. Kendi dükkanı vardı ve zengindi. İstanbul ile bunu karşılaştırırsak ne olur? Bunu İstanbul ile karşılaştırırsak belki Nişantaşı'nda bir moda dükkanı olan bir iş kadınıydı. Yani bir kadın olabilir. Ya da mesela Güler Sabancı. Galiba herkes tanıyor. Ama Lidya sadece bir iş kadını değildi. Aynı zamanda Tanrı'ya inanan biriydi. Yahudi değildi ancak Yahudilerin Tanrısına inanmaya başlamıştı. Tevrat'ı okuyan ve dua eden ama Yahudi olmayan bir kadın. Bu onun ahlaklı bir kadın olduğu anlamına gelir. Adil olmaya çalışıyordu. Yasalar aracılığıyla Tanrı'yı arıyordu. Dua yoluyla onu arıyordu. Müjde ona nasıl ulaşır? Ya sinagogda değildir. Nehri kenarında diğer kadınlarla buluşup dua eder. Bunu okuyoruz.
Paulus, Silas ve Luka nehre giderler. Ve ilginç olan başka bir noktada Paulus, Silas ve Luka'nın Lidya gibi biriyle nerede karşılaşabileceklerini düşünmeleri diyor. Bunun üzerine kafa yoruyorlar, düşünüyorlar. Nereye böyle insanlarla karşılaşabiliriz? Kafa yoruyorlar. Paulus, Silas ve Luka kadınlarla konuşmaya başlıyor. 13. ayet, bunu okuyoruz. Şabat günü kendi kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Sıradan bir sohbet. Bu bir vaaz değildi. Sıradan bir sohbet. İşte böylece müjde Lidya'ya ulaştı. Ve 14. ayetini okuyoruz. Paulus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Rab onun yüreğini açtı. Bundan sonra daha fazla duyacağız bunun üzerine. Ama Lidya'nın daha önceki imanı neydi? Mesela sen eski ayeti okuduğunda ne olur? Tevrat okuduğunda ne olur? Tora'ya yani yasayı okuduğunda seni ezip geçer. Ne yapman gerektiğine dair net kurallar verir. Ama zordur. Yasa ağır bir yüktür. Ve bir yandan bir umudu vardı. Tanrı korkusu vardı. Ama diğer yandan da yasa vardı. Geçen hafta Bilge bundan bahsediyordu. Geçen hafta Havariler'in işleri 15'e baktık. Ve orada Yahudi olmayanlar İsa Mesih'e inanmaya başladılar. Ve bazıları dediler ki, ya siz şimdi İsa Mesih'e inanıyorsunuz ama bütün yasadaki şeyleri tutmanız lazım. Sünnet olması lazım, bütün arınma kuralları tutmanız lazım. Ama bazıları dedi ki, yok İsa Mesih sayesinde inanmaya başladılar. Sünnet olması gerek yok. Ve Petrus buna şunu yasa hakkında diyor. Petrus'un cevabı şöyledi. Yasa sizi ezip geçiyor. Atalarımız onu tutamadı ve biz de tutamıyoruz. Sanki bir tarafta yasa iyi ve güzel ve bizi bir çerçeve veriyor ama tutamayız. Ama diğer tarafta aynı zamanda özgür olmak istiyoruz. Bu bir gerilim yaratıyor. Ve o durumda Paulus o kadınlarla konuşmaya başlıyor. Ve şeyleri anlatıyor. O diyor ki, yasa iyi ama siz yasayı yerine getirmeyeceksiniz. Belki bazı şeyleri iyi yapabilirsiniz. Belki zina etmeyeceksiniz. Belki babanın anını saygı gösteriyorsun. Ama belki yalan söylüyorsun. Onun için şimdi hakkında konuşuyorum. Belki komşularının bütün mallarını, bütün eşyalarını gösteriyorsun. Yalan söylemeyin var mı bu ortada? O zaman Kelsey'e soracağım. Doğru mu? Hiç kimse bütün yasayı tutamadı. Yasa iyi. İyi bir şey, iyi bir çerçeve bizi veriyor. Ama biz tutamayız. O zaman biz Tanrı'nın önünde duramayız. Çünkü o kutsal bir Tanrı. Ama Paulus burada kimden bahsediyor? O İsa Mesih'ten bahsediyor. Anlatıyor. İsa Mesih yasayı yerine getirdi. Tamamen getirdi. Günahsız yaşadı. Yine de çarmıhta bizim yerimize öldü. Bizim lanetimizi üstlendi ki biz onun bereketini alalım. O öldü, gömüldü ve üçüncü gün dirildi. Tanrı'nın oğlu ve bizim için yasa yerine getirdi. Böylece ona kurtarıcımız olarak iman ettiğimizde onun yasa yerine getirmesi bizim için geçerli olur. Sen Tanrı'nın önünde doğru değilsin. Hepimiz doğru değiliz Tanrı'nın önünde. Yasayı tutamayız. Ama bu yüzden İsa'ya dünyaya geldi. Beden aldı. Tanrı'nın oğlu. O sadece bize iyi bir örnek olmak gelmedi. Sadece iyi bir örnek olarak olmak için gelmedi. Bakın birbirinizle böyle sevmelisiniz. Hayır. O bizim yapamadığımız şeyi yerine getirdi. Bu saf lütuftu.
tüm yasal İsrail işaret eder. O bizim yerimize yasal yerini getirdi. Ve bunu yaptı. Ve biz İsa Mesih'e inanıyorsak, bizim günahlarımız çamurda öldüğüne inanıyorsak, o bize yeni bir ruh verir. Yeni bir yürek verir. Yasa kötü değil. Kutsal kitapta yasa hakkında çok olumlu, çok pozitif, iyi şeyler söylüyor. Yasa da kutsaldır. Ama biz tutamayız. Günahkarız. Ama İsa Mesih'e inanıyorsak, o bize yeni bir ruh, yeni bir yürek verir. O zaman yasa yerine getirebiliriz. Bu yeni yürekle yasayı yerine getirebiliriz. İnsanlarımızı, komşularımızı, eşlerimizi, arkadaşlarımızı sevebiliriz. Yalan söylememiz gerek yok. Ve bunu halledebilmek için Rab bize güç veriyor. Çünkü yeni bir ruh, yeni bir yürek bize veriyor. Yani İsa yasayı kaldırmıyor. Ha o zaman şimdi önemli değil. Zina etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin. Önemli değil demiyor. O diyor ben yerini getirdim. Ben size yeni bir ruh, yeni bir yürek veriyorum. Bana inanıyorsanız. Ve İsa Luka 24'te tüm eski ayetin kendisinin bahsettiğini söyler. Her şey bizi günah ve ölümden kurtaran, yasanın yerine getiricisi olan İsa'ya işaret ediyor. Ve Lidya buna duyar. Buna sevinir. Bu onu cezbeder. O güzelliği, güzel kıyafetleri ve zengin insanları tanıyordu. Yani Nişantaşı'nda bir moda dükkanı varsa galiba zengin, güzel insanlar, güzel kıyafetler giyen insanlar sana geliyor. Yani güzellik biliyorsun ve o biliyordu. Ama böyle bir güzelliği daha önce görmemişti. Tanrı'nın oğlu beden aldı ve bizim yerimizde öldü. Hayatını İsa Mesih'e teslim etti. Kendisi ve tüm ev halkı vaftiz oldu. Lidya işte böyleydi. Şimdi de köle kıza gelelim. Ayetler 16-17 okumak istiyorum. Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falçılık ruhuna tutulmuş bir köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Paulus'u da bizleri izleyerek bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır. Sizi kurtuluş yolunu bildiriyorlar diye bağırıp durdu. Orada kehanet ruhunu sahip bir köle kız vardı. Sahiplerine para kazandırıyordu. Bu kehanetlerin doğru olduğu anlamına geliyordu. Çünkü sürekli yanlış kehanetler verseydi para kazandıramazdılar. Kesinlikle. Onları her yerde takip eder. Paulus ve Silas'ın söylediklerini duydu. İsa Mesih'in müjdesini duydu. Kimin hakkında konuştuklarını biliyordu. Bu insanlar sizi kurtuluş yolunu müjdelen Yüce Tanrı'nın hizmetkarlarıdır söylüyor. Kızın onu kontrol eden bir ruhu vardı. Kendi iradesiyle hareket edemiyor. Ruh onu kontrol ediyor. Onu bağırma zorluyor. Günlerce Paulus ve diğerlerinin peşinden koşuyor. Ruh iyi bir ruh değildi. İyi bir ruh değildi. Tanrı'dan gelmez. Kız şeytan tarafından ele geçirilmişti. Köle efendileri tarafından kullanılıyordu. Onlara çok para kazandırıyordu. O ruh tarafından kontrol ediliyordu. Bu odada bu kız gibi olan kimse yok. En azından kimse çığlık atarken duymuyorum. Ama yine de insanlar kötü ruhlara inanıyor mu? İstanbul'da inanıyorlar. Ve aynı zamanda Tanrı varsa, iyilik varsa kötülük de olması lazım. Kötü ruhlar bir gerçek. Belki bu köle kız gibi birisi yok burada ama kötü ruhlar var. Bu bir gerçek. Şu soru sormak istiyorum. Biz bu kız kötü ruh tarafından kontrol ediliyor. Biz bundan tamamen muaf mıyız? Tamamen özgür müyüz ve hiçbir şey tarafından kontrol edilmiyor muyuz? Kutsal kitap bu konuda çok net. Çok net. Eğer hayatımızın anlamı için bir şeyi Tanrı'dan daha önemli haline getirirsek, o bizim Efendimiz olur. Eğer bir şeyi Tanrı'dan daha önemli hale getirirsek, o bizim Efendimiz olur. Eğer bir şey mutluluğumuz ve memnuniyetimiz için Tanrı'dan daha önemli hale getirirsek, o bizi yönetir. İsa Mesih çok ünlü bir söz söyledi, belki duymuşsunuz, bitende var. İsa Mesih şöyle dedi: hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever. Ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Edemezsiniz. Eğer İsa Mesih bizim Rabbimiz değilse, o zaman başka şeyler tarafından kontrol ediliyorsunuz demektir. Sizin için hangisi daha önemli? Bir bu soru kendime de soruyorum. Tanrı'ya yakın olmak mı, yoksa çok paraya sahip olmak mı? En güzel kadınla evli olmak mı, yoksa Tanrı'yı tanımak mı? En sevimli, en harika, en zeki çocuklara sahip olmak mı, yoksa Tanrı'ya yakın olmak mı? Bu şeylerin önemsiz olduğunu söylemiyorum. Bu hepsi iyi şeyler. Evli olmak güzel, çocuklara sahip olmak güzel, paraya sahip olmak güzel, kötü şeyler değil. Fakat bu şeyler Tanrı'dan daha önemli haline getirirsek, o senin efendileri olur. Bu soruya herkes kendi başına cevap vermelidir. Paulus nasıl tepki veriyor? Paulus pek de iyi bir durumda değil. Sinirlenmiş durumda. İlginç bir ayet. Sonunda, yani 18. ayet sonunda bundan çok rahatsız olan Paulus. Rahatsız oluyor. Paulus ve Petrus, bütün kutsal kitapta insanlar, bizim gibi insanlar. Ve bu metin doğru olduğunu bundan görebiliriz. Bu doğru olmalı. Eğer bunların hepsi uydurma hikayeler olsaydı, Luka Paulus hakkında böyle yazmazdı. Yeni ayet masala anlatmaz. Oradaki insanlar, Petrus, Paulus, hepsi bizim gibi hatalar olan insanlardır. 18 yine okuyacağım. Ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Paulus arkasına dönerek ruha, İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Köle kız dünyanın gerçek efendisiyle güçlü bir karşılaşma yaşa. İsa Mesih'le, Paulus'un adıyla değil, İsa Mesih'in adıyla o ruh çıkartıyor Paulus. İsa Mesih'in adıyla. O kız dünyanın gerçek efendisiyle güçlü bir karşılaşma yaşar. Paulus İsa'nın adıyla ruh ondan çıkmasını emreder. Hayatına yeni bir efendi gider. İsa Mesih onun köleliğini kırmıştır. Güçlü bir şekilde. O güçlü bir karşılaşma, doğaüstü bir karşılaşma yaşamıştı. Bir ilginç olan, ilk olarak Lydia'dan duyduk. O rasyonel bir şekilde, dua toplantısında sohbet ederek rasyonel bir şekilde İsa Mesih'e inanmaya başlıyor. Hem de tabii Tanrı'nın onun yüreğinde çalışıyor. Ve köle kız güçlü bir karşılaşma yaşıyor. Ama aynı Mesih farklı yollarla İsa Mesih'le tanışıyorlar. Güçlü karşılaşma yaşıyor. Yeni efendi hayatına girer ve köleliği kıran şey var köle kızda. Lydia ve köle kız ikisi de İsa Mesih ile karşılaşır. Ancak her ikisi de farklı şekillerde. Bunu bu metinde okuyabiliriz. Peki sonuçlar nelerdi? Sonuçlar nelerdi? Ruh Paulus'un yönlendirir. En büyük şehre gidiyor. Nehir kenarındaki dua toplantısında tahminlerinde bulunuyor, düşünüyor. İlginç olan bu hikayede iki şey görüyoruz. Hem ruh çok net bir şekilde onu yönlendirir. Bir rüya görüyor. Ama aynı zamanda düşünüyor. Hem insan aklı var. Ve Tanrı bunu kullanıyor. İkisi var. Nehirde sadece kadınlar var. Ama önemli değil. O zaman da kadınlar o kadar değerli değildiler. Yine de Paulus, Silas ve Luka onlara gidiyorlar. O müjdeyi kadınlarla paylaşıyor. Kilisede kadınlar çok önemlidir. Ayet 15, Lydia'nın ne yaptığını görüyor musunuz? Lydia ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. Beni Rabbin bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın dedi ve bizi razı etti. Evini kilise çalışmalarının merkezi yapmak istiyordu. Kendi evini açtı. Daha fazla kişi gelsin. Daha fazla kişi insandan duysun. Bunu yaptı. Ve ayet 40'da bunu basılmamış. Şunu okuyoruz. Kilise orada toplandı. Kilise orada toplandı. Kilisenin ilk yıllarında bina yoktu. Her şey insanların evlerinde gerçekleştiriyordu. Kapılarını açmak zor. Kapıları açmak pahalı ve kapılarını açmak zaman alıcıydı. Kesinlikle. Ama önemli. Bu hikayede bunu görüyoruz. Bu nedenle bizim kilisemizde çay ve sohbet gruplarımız var. Bu onlar önemlidir. Hem kilise olarak pazar günü hep beraber Tanrı'yı övüyoruz. Ama aynı zamanda hafta içi. Daha küçük bir şekilde, daha küçük bir grup olarak. Hayatlarımızı paylaşıyoruz. Birbirimiz için dua ediyoruz. Birbirimizin yüklerini taşıyoruz. Ayet 14. 4'e geri dönüyorum. Şunu söylüyor. Kalbi, yani Lydia'nın kalbi Rahab tarafından açıldı. Müjdenin doğru olduğuna inanmanın tek yolu Tanrı'nın doğaüstü bir şey yapmasıdır. Kendi başınıza buna inanamazsınız. Ve aynı zamanda İsa Mesih'e inandığınız, açıkça itiraf ettiğiniz daire bir karar verirsiniz. İkisi var, görüyor musunuz? Rab yüreğinde çalışıyor. Hem de bir karar verirsiniz. Bu şey bazen anlamak zor. Bayağı tartışmalar vardı kilise tarihinde. Ama bir örnek bana çok yardımcı oldu. Bir madeni parayı düşünün. İki yüzü var. Bir taraf bakıyorsun, evet bir karar veriyorum. Diğer tarafa bakıyorsun, görüyorsun. Ha, Tanrı içinde çalışıyordu. Tanrı bunu içinde yaptı. Bir yüzde bir karar var. Tövbe ediyorsunuz. İsa Mesih'e inanmaya başlıyorsunuz. Çaba gösteriyorsunuz. Ama diğer tarafta geriye bakarsınız. Ve bu kararı vermeni etkileyen olayları görüyorsun. Eğer bu olmasaydı, o konuşmaya yapmasaydım, o hayatımda bu olay yaşanmasaydı asla inanmazdım. Geriye bakarsın ve bunun Tanrı'nın işi olduğunu anlarsın. Bu bir amandı, bu lütuftu. Arayış içinde olmak ne demekti? O zaten yanınızda durup size yardım etmeseydi, onu tanımak gibi bir arzunuz bile olmazdı. Bu yüzden evet, bu sizin kararınız, bir karar verirsiniz. Bir şeyle yapmanız gerekir ama o iş başında, o yüzden rahatlayın. Birine İsa Mesih'ten bahsettiğinizde o da yardımcı oluyor. Bu kutsal ruhun işidir. Bu sizin işiniz değil. Yine de Tanrı bu durumda sizi kullanıyor. İkisi var. Gördünüz mü? Kutsal Ruh, yani Rab onun kalbini açıyor. Ama yine de Paulus gönderiyor. Onunla konuşuyor, anlatıyor, sohbet ediyorlar. İkisi var. Sadece Kutsal Ruh her şeyi yap, halet değil. Rabbimiz bizi kullanmak istiyor. İnsanlarla onun bu güzel haber, iyi haber, müjde hakkında konuşmak için. İkisi var. İki bu metinde görüyoruz. Onlar içsel olarak gerçekleşmelidir. Burası Tanrı'nın müdahale etmek için gidebileceği tek yerde. O halde sonuç nedir? Bu bölüm sana ne söylemek istediğini biliyor musunuz? Kim olduğunu önemli değil. İsa ihtiyacın var. İhtiyaçları ne olursa olsun İsa bunları karşılayabilir. Çünkü bu iki insanın ne kadar farklı olduğuna bir bak. Bir tarafta Lydia var. İstanbul'da bir butik sahibi ve bu kız ise tabiri caizse tarla başından. Lydia bir iş sahibi, bu kız ise takıntılı. Lydia tabiri caizse toplumun merkezinde duruyor. O tanınmış bir kişi. Bu kız ise toplumun kenarında duruyor. Lydia hayatın tam kontrolündedir. Son derece disiplinli ve ahlaklıdır. Bu kız ise tamamen kontrolden çıkmıştır. Ancak İsa her ikisine de yaklaşır ve ikisini de kazanır. O içlerindeki boşluğu doldurur. İsa herkesi değiştirebilir. Muhafazakar tipler, liberal tipler, kültürel tipler, sorunlu tipler. Hristiyan tipi neydi? Nedir? Böyle bir şey yoktu. Çünkü Hristiyanlık o kadar gerçekti ki İsa Mesih'e ihtiyacı karşılayabilir. Kim olursan ol, ona ihtiyacın var. İhtiyacın ne olursa olsun, o bunu karşılayabilir. Kim olursan ol, ona ihtiyacın var. Senin için ihtişamından vazgeçecek bir kraldan daha muhteşem bir şey yoktu. Lydia bunu fark etmişti. O köle kız için yeterince güçlüydü. Ve bu senin için de geçerlidir. Ben dua ediyorum. Rab İsa, sana dua ediyoruz ve sana geliyoruz. Sen yaşayan kurtarıcımızsın. O iki kadınla, bu Lydia ile karşılaştın, hem de o köle kız ile karşılaştın ve onlara yeni bir yürek verdin. Farklı şekillerde bunu yaptın Rab ve bizi de farklı şekillerde uğraşıyorsun. Ama yine de bu senin işin. Ve bunu dua ediyoruz Rab. Yüreklerimizde çalış, yüreklerimize dokun. Ve bunu İsa Mesih'in yüce adıyla dua ediyorum. Amin.